Ayrım 30. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşal. Sayfa 257. 15.1.15. Honoria'nın nişan yüzü. Şımarık bir prenses olan Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honoria, vaktiyle evlenmek arzusuyla Atila'ya bir nişan yüzüğü göndermişti. Atila da aradan yıllar geçmesine rağmen bu teklifi unutmayarak Honoria'ya eşliğe kabul ettiğini bildirdi. Dolayısıyla tahtta onun da hakkı söz konusu olacaktı. Çeyiz karşılığında da imparatorluğun Honoria'ya düşen yarısını istedi veya prensesin kocası sıfatıyla imparatorluğun idaresine katılma hakkını talep etti. Maksadı sadece Roma İmparatorluğuna savaş açmak için bahane yaratmaktı. İmparator ve Aetius önce onu oyalama yolunu tuttular. Zaman kazandıktan sonra Aetius teklifi açıkça reddedince, Atilla açısından Roma üzerine bir Hun seferi meşru duruma geldi. Vizigotlar, Ren Irmağı kıyısındaki Franklarla Hunlar arasındaki anlaşmazlıklar, savaş havasını iyice olgunlaştıran diğer sebeplerdendi. 15.1.16. Paris yakınlarında savaş. 451'de Hun kuvvetleri Orta Macaristan'da batıya doğru harekete geçti. Ordu mevcudu 80-100 bini Türk, bir o kadar da Slav ve Germen olmak üzere 200 bin kişiydi. Bu büyük ordu Şubat-Mart aylarında Ren nehrini 3 noktadan geçerek Galya'ya girdi. Roma ordusu Aetius'un kumandasında İtalya'dan Galya'ya gelmişti. Burada Hun düşmanı kavimlerden sağladığı takviyelerle 200 binlik bir kuvvete ulaştı. Romalılar kuzeye doğru ilerlerken Hun orduları bugünkü Paris yakınlarındaki Orleans'a yaklaştı. Aetius da oraya varmıştı. Campus Mavriacus'la yapılan savaş, dünyanın iki yarısının birbirine yüklendiği savaştı. 24 saat boyunca süren çarpışmalarda Roma ordusu gece dağılmıştı. Birlikleri arasındaki bağlantıyı kaybeden Aetius, Türk kuvvetleri arasından güçlükle kurtulabildi. Theodoric adlı bir Got kralı ölmüştü. Gotlar savaş meydanını terk ederken ağır kayıplara uğrayan Frank kuvvetleri de onlardan ayrıldı. Sonuçta Aetius müttefiksiz ve desteksiz kaldı. Buna rağmen savaşta taraflardan birinin herhangi bir kesin başarı kazandığı söylenememektedir. 15.1.17. Alpleri aşmak ve İtalya'ya inme hedefi. Aslında Atilla gayesine ulaşmıştı. Galya, Roma İmparatorluğu, asker ve silah deposu konumunda olduğu için onu kaynaklarından yoksun bırakmak amacıyla önce Galya üzerine yürümüştü. Galya'dakileri saf dışı bırakmakla Batı Avrupa'yı kendi hakimiyeti altına almayı düşünüyordu. Nitekim bu hedefine ulaşmayı da başarmıştır. Roma'nın bu bölgedeki müttefiklerini zayıflatarak savunmasız ve desteksiz bırakmıştı. Bunun sonunda Aetius gözden düşerek Atilla ordularını oldukça sağlam olarak 20 gün gibi kısa bir sürede kendi başkentine getirebildi. Savaş sonrasında da düşmanlarının gözünde hala korkunçluğunu koruyordu. Daha bir yıl sonra Atilla İtalya seferine başladığı zaman Roma'nın Hunlara karşı koyacak kudreti kalmamıştı. Karşı koymanın imkansızlığına inanan Aetius, imparatoru İtalya'yı terk etmeye teşvik ediyordu. Atilla, 452'de 100 bin kişilik ordusuyla Alpleri aşarak Po Ovası'na girdi. Güney'e doğru ilerleyerek Roma'nın o zamanki başkenti Ravenna'yı tehdide başladı. Saray büyük endişe içine düştüğü gibi Senato ne olursa olsun barış yapmaya karar verdi. Kilise de bu görüşe katılınca hitabetiyle ünlü Papa Leon başkanlığında büyük bir heyet hazırlandı. Atilla bu heyeti ordugahında kabul etti. Papa, imparatorluk ve bütün Hristiyan dünyası adına Türk hükümdarından Roma'yı esirgemesini rica etti. Papa'nın ağzından Roma'nın teslim olduğunu öğrenen Atilla bu ricayı kabul etti. 5 yıl kadar önce Çekmece'ye kadar geldiği halde İstanbul'u nasıl tahrip etmekten kaçındığı gibi eski medeniyet merkezi olan Roma'yı da bu şekilde korumayı düşünmüş olabilirdi. Sonuçta Bizans gibi Batı Roma'da artık Atilla'nın üstünü tanımak zorunda kalmıştı. 15.1.18. Atilla'nın ölümü ve bir anda yok olmak. Yukarıda bahsettiğimiz Tanrı'nın kılıcının Atilla'nın eline geçtiği hikayesi, son İtalya seferiyle iyice pekişmiş oluyordu. Avrupa'nın büyük kısmına gücünü kabul ettirmiş, karşısında duracak herhangi bir kuvvet kalmamıştı. Belki artık yüzünü doğuya atalarının topraklarına çevirmeliydi. Türk geleneğinde nereye gidilip hedefe ulaşılırsa ulaşılsın, en sonunda ata topraklarına dönmek adeti vardır. Diğer taraftan bütün dünya hakimiyetinin gerçekleşebilmesi için bir tek rakip olarak Sasaniler kalmıştı. Fakat bu Attila'ya nasip olmadı. Sefer dönüşü 453 tarihinde bir düğün gecesi ağzından burnundan kanlar boşalmak suretiyle öldüğünde 60 yaşında bulunuyordu. Attila'nın 3 oğlu vardı. Bunlar İlek, Dengizik ve İrnek'ti. Üçü de babalarının yerini tutamadı. Önce İlek imparatoru oldu fakat Germenlerle savaşta öldü. 454. Attila gibi karizmatik bir liderin ölümüyle merkezi otorite zayıflamış ve devlete bağlı yabancı kavimler baş kaldırmaya başlamışlardı. Onun yerine geçen kardeşi Dengizik, cesur ama imparatorluğu yönetecek kadar ileri görüşlü değildi. Buna rağmen imparatorluk birliğini yeniden kurmak için çok çalıştı. Sonuç vermeyen sayısız mücadelelere atıldı. Sonunda başarısızlığa uğradığı gibi savaştığı Bizanslıların kılıcıyla can verdi. 469. İrnek ise büyük kardeşleri öldüğü için artık Orta Avrupa'da durmanın zorluğunu anlayarak savaşlarda yorgun düşen Hunların büyük kısmıyla Karadeniz'in batı kıyılarına döndü. Arkasından İrnek idaresindeki bu Hun kitlesi Karadeniz'in kuzeyindeki Ogur gruplarıyla birleşerek Bulgarları meydana getirdiler. 482. 15.1.19. Attila'nın şahsiyeti. Attila, Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de arkasında derin izler, hatıralar bırakan bir liderdir. Birçok milletin hafızasında ölümsüzlüğe ulaşmıştı. Onun hakkında İtalya'da, Galya'da, Germen ülkelerinde, Britanya'da, İskandinavya'da ve bütün Orta Avrupa'da yüzyıllar boyu ağızdan ağza dolaşan efsaneler türemiştir. Roman, resim, heykel sanatlarına konu olmuş, hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Tiyatro yazarlarına, kompozitörlere ilham vermiş, adına bir düzineye yakın opera bestelenmiştir. Almanların meşhur Nibelungen destanı gibi çağdaşı kayıtları, onu babacan, iyiliksever, yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanıtmaktadır. Katı, dini taassup içindeki Hristiyan din adamları onun hakkında acımasız gaddar diye hikayeler uydurmuşlardır. Dünya tarihinde yaptığı kalıcı etki bakımından Attila tarihte ender yetişen, milletlerin hafızalarında ölümsüzlüğe ulaşmış şahsiyetlerden biridir. Hatırası etrafında hemen bütün Avrupa milletlerinde ağızdan ağza dolaşan hikayeler türemiş, binlerce yıl söylenmiştir. Diğer taraftan yazarlara, ressamlara, heykeltıraşlara konu olmuştur. Hakkında bir düzineye yakın opera bestelenmiştir. Savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğu ve bu sayede bütün dünyayı ele geçireceği sözü, onun hakkında söylenen efsanelerin en meşhurudur. 15.1.20 Avrupa Hunları kültürünün etkileri. Hakim kitlesini Hun Türklerinin teşkil ettiği Batı Hun Devleti bünyesinde çok çeşitli kavimler toplamıştı. Bu yapısından dolayı devlet daha çok konfederasyon görüntüsü veriyordu. Türk grupları olarak Hun kitlelerinin yanında İtil Nehri'nden Karadeniz kuzeyi bozkırlarına kadar geniş sahada 5 ogur, 6 ogur, 10 ogur, şar ogur boyları, Azak Denizi'nin doğusunda Akatir, İtil Nehri'nin doğusunda Sabar ve diğer Türk boyları bulunuyordu. Ural Dağları ile Baltık Denizi arasında uzanan geniş sahada Çeremis, Mordvin, Merya, Veşi, Çud, Est, Vidivari gibi Fin-Ogur boyları yaşamaktaydı. Kafkas Dağları'ndan Tuna Nehri'ne kadar dağınık vaziyette Alan, Sarmat, Baştarna, Neur, Roxolan ve benzeri İran asıllı kavimler vardı. Germen kavimleri doğudan batıya Ostrogot, Gepit, Turchiling, Sueb, Markoman, Kuat, Herul, Rugi, Skir gibi isimler adı altında yaşıyorlardı. Ant, Sklaven gibi Slav kabileleri Orta ve Batı Rusya'da dağınık durumda bulunuyorlardı. Bunların hepsi Hun devletine bağlı olmakla birlikte bu bağlılık daha çok federatif mahiyette olduğu için adı geçen kavimler ancak şefleri veya kralları vasıtasıyla siyasi birliğe dahildiler. Atilla'nın Germanya üzerine yaptığı seferden sonra Burgon, Bayavur, Jutang, Ren Nehri civarında Frank, Turing, Longobard gibi kavimler de Batı Hun devletine tabi oldular. Kaynakların bildirdiğine göre Atilla'nın sarayında Türk, Got ve Latin dilleri konuşuluyordu. Sadece Atilla değil, Hunların kendileri de Avrupa tarihinde çok derin tesirler bırakmışlardı. Her şeyden önce kavimler göçünü yaptırtmaları sebebiyle etnik açıdan bugünkü Avrupa milletlerinin temelini attılar. Gerek dostça gerek savaş ilişkileri dolayısıyla edebiyat sahasında destan ve efsanelere konu olarak edebi tesirler bıraktılar. Bunlar sayesinde Avrupa estetik açıdan Orta Asya Türk bozkır sanatını tanımış oldu. Batı Avrupa İmparatorluğu gibi büyük bir devletin tarihe karışmasına ve İtalya'ya yabancı kavimlerin yerleşmesine sebep oldular. Neticede Roma-Germen siyasi oluşumu başladı. Takip eden devirlerde Avrupa'da meşhur Germen İmparatorluğu ortaya çıktı. Bunun yanında köylünün ve güçsüzün korunmasına yönelik şövalyelik ruhunun doğmasına sebep olarak Hunlar gösterilmektedir. Ayrıca askeri açıdan Türk ordusunun tesirlerini Orta Çağ boyunca yaşayacak şekilde Avrupa milletlerine aktardılar. 15.1.21 Ticaret. Kavimler göçü esnasında birçok kavim yerinden oynadığı için köylüler de perişan olmuş, ürün ve hasat alınamaz duruma gelmişti. Bu arada Bizans'ın tarım ürünlerinin önemli kısmını sağladığı Balkanlar ve Orta Avrupa Hunların eline geçti. Bölgenin hakimiyeti Türklerin eline geçince tekrar eski huzur sağlandı ve arkasından düzenli tarım yapılmaya başlandı. Hunlar, Orta Avrupa ve Balkanlara yerleştikten sonra sık sık savaşmalarına rağmen Bizanslı ticarete büyük önem veriyorlardı. Onlardan kendi ihtiyaç duydukları maddeleri satın aldıkları gibi karşılığında onların istediği malları, kürk, deri ve benzeri hayvan ürünleri satıyorlardı. Hunların vergiye bağladıkları Bizans'la yaptıkları anlaşmalarda özellikle ticarete önem verdikleri anlaşılmaktadır. 434'teki Margos Barışı'na göre ticaret yine Hunların izin verdiği sınır kasabalarında yürütülecekti. Diğer taraftan yabancı tacirlerin Hunları alışverişte aldatması aşırı tepkiye yol açmış, hatta savaş sebebi dahi sayılmıştır. Mesela Bizanslı tüccarların Hunları kandırması üzerine çıkılan Balkan Seferi'nde Belgrad, Niş gibi müstahkem mevkiler Hunlar tarafından ele geçirilmişti. Nihayet 447 tarihindeki Anatolios Barışı'nın yapılmasından sonra Tuna Nehri'nden 5 günlük mesafedeki yerler boşaltılmış ve ticaretin bundan sonra sadece Niş şehrinde yapılması kararlaştırılmıştır. Avrupa tarihi boyunca Belgrad, Signidinium ve Niş üzerinden Bizans'a tuz ve maden gelirdi. Dnieper Nehri'nden Bizans-İskandinav ticaret yolu geçiyordu. İtil, Volga, Irmağı, Batı Türkistan, İran, Çin ve Orta Doğu ile İskandinavya arasında ticari bağlantıyı sağlıyordu. 15.1.22 Avrupa Hunlarında Sanat İzleri. Batıya göç eden bu Hunlara ait olan eserlerdeki üslup, Semerkant'ın kuzeyindeki Kat'a ve Kenkol kurganlarından çıkarılan sanat ve kültür eserleri, ayrıca bozkır kültürünün diğer sanat ürünleriyle benzerlik göstermektedir. Hunlar daha sonra Volga bölgesine ulaştılar, Şipova ve Çarıçin kurganlarından çıkarılan eserler bu bölgede Hun kültürünün Hun olmayan kavimlerle geçen süre zarfında ortak bir sanat ve kültür meydana getirdiğini göstermektedir. Aşağı Volga ve Pokrovsk bölgesindeki buluntular da sanat alanında gelişme sağlandığını açığa çıkarmaktadır. Bunlar batıya doğru ilerledikçe kültür ve sanatları onlarla birlikte önce Don Nehri Havzası'na daha sonra Dnieper Irmağı Vadisi'ne ulaşmıştır. Nihayet Hunların milattan sonra 375-80 senelerinde göçler ve savaşlar sonucunda yavaş yavaş güneye indiklerini 5. yüzyıl başında Karpat Havzası'na ve Panonya'ya gelerek buraları istila ettiklerini görüyoruz. Bütün bu bölgelerde Hunlara ait plakalar, çeşitli tekniklerde işlenmiş madeni eserler, ok uçları, yaylar ve kılıçlar gibi arkeolojik nesneler ortaya çıkarılmıştır. Bu anlamda Macaristan'daki Segedin ve Nagizexos altın buluntuları en önemli eserlerdendir. Bu buluntular ziynet eşyaları, levhalar ve kaplardan oluşmaktadır. Bunlara ait en ilginç buluntular arasında bronz döküm kurban kazanları gösterilebilir. Bu kazanların en büyüğü Törtel'de, daha küçük olan ikisi ise Transdanubya'da ve Varpalota civarında ele geçmiştir. Hun devrine ait daha başka eserler de arkeolojik kazılar neticesinde ele geçmiştir. Bu buluntulardan metal plakalarla kaplanmış eğerlerin Hunlarla beraber Avrupa'ya geldiği anlaşılmaktadır. 5. yüzyıla ait Kuzey Macaristan'daki Songrad mezarlarından kılıç ve mızrak gibi silahlar çıkmıştır. Bunlarla birlikte madenleri işlemekte kullanılan demirci aletleri de bulunmuştur. Ayrıca kadın mezarlarından aynalar, fibulalar, süs iğnesi, boncuklar çıkarılmıştır. Antik dünyada mücevherlerde kullanılmış olan Ağustos böceği kabuğu, rütbe veya sosyal tabaka ayrımını sağlayan fibulalarda yer alır. Göçler devrinin Karpat Havzası'ndaki keramikleri pek orijinal değildir. Bu keramikler geç dönem Roma formlarının tekrarı gibidir. 15.2 Avarlar 15.2.1 Gerçek köken. Hunlardan sonra Avrupa'yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarların kökeni konusunda çok uzun tartışmalar yapılmıştır. Fakat artık onların Türk kökenden geldikleri bilim alemi tarafından kabul edilmiştir. Aslında Avarların kökenini anlamak için şu noktaların iyi bilinmesi gerekir. Her şeyden önce Bizans tarihçisi Priskos, 5. yüzyıl ortaları, daha Orta Asya'dan Huan hakimiyeti çökmeden 100 yıl önce 461-465 hadiseleri Batı Sibirya'da Avar kavminden söz etmektedir. Diğer bir kaynak olan Zakaryas Retor 550'lerde yine Moğolistan hadiselerinden önce Batı'da bir Avar topluluğundan bahsetmektedir. Ayrıca Grek coğrafyacısı Strabon ne? 1. yüzyıldaki eserlerinde Avar Noilardan bilgi vermekte ve eski Grek efsanelerinde karışık olarak Abaris adının geçtiği bilinmektedir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Avrupa'da devlet kuran Türk Avar, Avarların 555 yılında tamamen yıkılan Moğolistan Yuanlarıyla ilgisi olmadığı açıktır. Aslında dikkate değer bir konu da yukarıda adından bahsettiğimiz Simokates'in eserinde hakiki avar ve sahte avar diye ayrım yapmış olmasıdır. Bu kayıttaki incelemelere göre sahte avarlar aslında Batı Türkistan, Kuzey Kafkasya arası ve Don İtil, Volga nehirleri dolaylarındaki Ogurlara komşu olarak yaşayan ve Bizans kaynaklarında Menandros 6. yüzyıl sonlarında Avar adıyla anılan Varkon, yani Var ve Hun adlı iki kabiledir. Zaten 552'de Göktürklerden ağır darbe yiyerek dağılanların Asya'nın doğusunda akıbetlerinin ne olduğu konusunda Çin kaynakları açık bilgiler vermektedir. Ayrıca Çin kaynaklarının hiçbiri batıya göç eden Huan grubundan söz etmez. Neticede Göktürkler, Hunlar gibi Yeli Doğu Türk lehçesini konuşan, bu iki Türk grubu, önce 350 yılını takiben bağlı oldukları Moğolistan'da odaklanan Huan idaresini terk edip batıya yöneldiler. Türkistan, Afganistan'da Akhun devletinin kuruluşuna katıldıktan sonra da Huanların 458-459 yılındaki Tabgaç orduları karşısında yenilgileri üzerine Moğolistan'daki yabancı hakimiyetten koparak Hazar'la Aral'ın kuzey sahasına gelen Var ve Hun adlı kabileler birliği halinde ortaya çıktılar. Bu kabileler yaptıkları işe uygun olarak karşı koyan, direnen anlamındaki Abar, Avar adını aldılar. Ayrıca Sabar, Hazar adları gibi Orhun yazıtlarında kavim adı olarak geçen Apar sözü bu tarihlerde Huanlar olmadığı için batıdaki Avarları göstermektedir. 15-2-2 Avarların Türkçe bağlantısı. Avarların ünvanlarına bakıldığında bunların hepsinin Türkçe olduğu ve diğer Türk devletlerince de kullanıldığı görülür. Bayan kelimesinin de iddia edildiği gibi Moğolca olmayıp Türkçe bay, zengin kökünden türemiş olduğu ve sadece Moğollar tarafından değil Bulgar Türkleri tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Avarlar devrine ait Avusturya, Macaristan, Arnavutluk, Çekoslovakya ve Güney Almanya ve benzeri yerlerde yapılan kazılarda Türk tipine diğer tiplerin yanında dikkati çekecek oranda %10-15 rastlanmıştır. 15-2-3 Avarların Avrupa'ya göçü. Avrupa'ya göçlerinden önce Avarları ilk defa Priskos'un eserinde kayıtlı olarak 465 yılı civarında Barköl havalesinde olduğunu görmekteyiz. Bu sırada Avarlar Ogurlara komşuydular ve onların doğusunda bulunuyorlardı. Bundan az önce yani 461 yılında Sabarlar Avarlar karşısında yerlerini terk ederek batıdaki Ogurları da yerlerinden etmişler ve Kafkaslara doğru ilerlemişlerdir. Neticede Kafkasların kuzeyi ve güneyinde Sabar adlı bir Türk devleti ortaya çıkmıştır. 15-2-4 İstanbul'a yollanan elçi. Avarlar önce 557 yılında Sabarları dağıtarak önlerini boşalttılar ve Kafkaslara doğru ilerlediler. Daha sonra da İranlı alanları ve Ogurları hakimiyetlerini aldılar. Azak denizi kıyılarına ulaşıp Bizans'la temas kurmuşlardı. Bu sırada Kafkaslar'da asker toplamakla meşgul olan Bizans kumandanı Justin'e haber göndererek onunla temasa geçtiler ve daha sonra Kandik adlı elçiyi Konstantinopolis, İstanbul'a gönderdiler. 558 Bizans başkentine gelen Kandik, burada Avarların kudretinden ve hiçbir kavmin onlara karşı duramayacağından övünerek uzun uzun kendi topluluğu hakkında bilgiler verdi. O sıralarda Balkanlarda ve Dalmatya'da ansızın Bizans aleyhine harekata girişen Ogurlarla uğraşmak zorunda kalan İmparator Justinianos Avarların gelişini bir fırsat olarak değerlendirmek istedi. Silahdarı Valentinos'u elçi sıfatıyla Avarlara gönderdi. Valentinos Avarlarla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Bizans her yıl Avarlara hediye, vergi gönderecek, karşılığında onlar da Bizans'ın düşmanlarına karşı savaşacaklardı. Bizans yine de onlara güvenmediği için her ihtimale karşı kendi topraklarına yapabilecekleri akınlarını durdurmak için kalabalık Slav kitlelerinden ve Ant kavminden bir savunma seti kurdu. Buna rağmen Avarlar yine de söz konusu seti 562 yılında kolayca aşarak Tuna bölgesine ulaşmayı başardılar. Bu arada Antlar ve Slavlar onların egemenlikleri altına girmek zorunda kalmışlardı. 29. ayrımın sonu, sayfa 264.